Ayrım 22, sayfa 267, Gecenin Kutsal Karanlığı, Michael Connelly. 33. Bölüm. Trafik çok yoğundu. Bayard, kampüsteki park yapılamaz alana girmesini sağlayan polis arabasıyla bile Profesör Calder'ın ofisine ancak profesör laboratuvara gitmek için kapısını kilitlerken varabildi. ''Profesör, geç kaldığım için özür dilerim.'' dedi arkasından. ''Engel verilerini alma şansın var mı?'' Bayard bir öğrencinin yalvaran ses tonunu kullandığını fark etti. Utanç vericiydi. Calder dönüp karşısında Bayard'ı görünce kapısını açtı. ''İçeri geçin dedektif.'' Calder bir koltuğa sırt çantasını bırakıp masasının arkasına geçti. Orta çekmeceyi açtı. ''Bunu neden yaptığımı bilmiyorum.'' dedi. ''LAPD bana hiç iyi davranmadı.'' Profesör çekmeceden bir USB bellek çıkarıp Bayard'a uzattı. Biliyorum dedi Bayard. O anki politikayla alakalı bir durum. USB'yi alıp baktı. Ama sizi temin ederim dedi. Eğer bu katili yakalamamıza yardım ederse bunun bilinmesini sağlayacağım. Umarım dedi Calder. Ortağınız için çıktıları kendiniz almanız gerekecek. Dönem sonu olduğundan elimde bütçe de kağıt da yok. ''Sorun değil profesör, teşekkürler. Beni gelişmelerden haberdar eden.'' Bayard arabasını bıraktıktan sonra yalnızca 10 dakika sonra aracının yanına döndüğünde ön cam sileceğinin altında bir ceza fişi olduğunu gördü. ''Şaka mı bu?'' dedi. Sileceğin altından kağıdı çekip aldı, kendi etrafında 360 derece dönerek cezayı kesen polis memurunu aradı. Sadece derslerine giden öğrencileri görebildi. ''Polis arabası bu!'' diye bağırdı. Öğrenciler bir an ona baktılarsa da yolları da devam ettiler. Bayard arabasına bindi, kağıdı konsolun üzerine attı. ''Pislik herifler!'' dedi. Hollywood'a doğru yola çıktı. Bir sonraki hamlesine karar vermeliydi. Polis otosunu geri götürüp kendi aracıyla kumsala gidebilir ve biraz sörf yaptıktan sonra uyuyabilirdi. Ya da vaka üzerinde çalışmaya devam edebilirdi. Ayrıntılı incelenmeyi bekleyen 56 saha görüşme kartı vardı. Ayrıca soruşturmaya yeni bir bakış açısı katan engel dosyaları da artık elindeydi. 2 gündür suyun üzerine çıkmamıştı. Bu egzersize ve onun varlığına katacağı dengeye ihtiyacı olduğunu biliyordu. Ama vaka onu çağırıyordu. Dikkate değer SG kartlarının sayısı epey azalmıştı. Engel verileri temin edilmişken vakaya tam gaz devam etmeliydi. Telefonunu çıkarıp Boş'u o sabah 3. kez aradı. Yine telesekreter çıktı. ''Boş, ne oluyor? Birlikte çalışıyor muyuz, çalışmıyor muyuz?'' Cep telefonunu öfkeyle kapamanın bir yolu olmadığına sinirlenerek arabayı sonlandırdı. Sıkışık trafikte ağır ağır ilerlerken Boş'a olan öfkesi dağıldı ve yerini endişeye bıraktı. Hollywood'a döndüğünde Highland üzerinden kuzeye, Kahunenga geçidine yöneldi. Boş'un geçitte yaşadığını biliyordu. Elizabeth Clayton'la konuşabilmesi için adresini vermişti. Kapı numarasını hatırlamıyordu ama sokak aklındaydı. Woodrow Wilson yolu geçidin üzerinde dağın kenarı boyunca uzanırken manzara çelik ve beton yığınları üzerinde yükselen evlerin arasından kesik kesik görünüyordu. Fakat Bayard manzarayla ilgilenmiyordu. Hafta başında Boş'u direksiyonunda gördü, eski yeşil Cherokee'yi arıyordu. Boş'un garajı olmadığını umuyordu. Dağın zirvesine 3 viraj kala sokağın manzaraya bakan tarafındaki küçük bir eve bağlı sundurmada duran cipi gördü. Yanından geçip kenara çekti. Bayard ön kapıya gidip kapıyı çaldı. Gerileyip açık perde var mı diye camlara baktı, hiçbir şey yoktu. Cevap veren çıkmadı, kapıyı zorladı ama açılmadı. Sundurmaya gitti, yan kapıyı yokladı, o da kilitliydi. Sokağa döndü. Diğer tarafa yürüdü, evi uzaktan inceledi. Sanat hırsızı Behtel'in Warhol'ları çalmak için içeri nasıl girdiğini düşündü. Sundurma tırmanmaya uygun, çapraz işlenmiş, demir sütun da desteklenmişti. Tekrar karşıya geçti. Bayard tıpkı 3 gün evvel yaptığı gibi çatıya tırmanıp arka uca yürüdü. Manzaralı tüm evlerin arka balkonu vardı ve Boş'un evi de bu geleneği sürdürmüştü. Yağmur oğluğunun sağlamlığını kontrol ettikten sonra iki eliyle tutunarak balkona attı kendini, yere sorunsuz indi. Kesinlikle bir tuhaflık vardı. Sürgülü kapı itmesine gerek kalmadan geçebileceği kadar aralıktı. Küçük, sade döşenmiş bir oturma odasının ortasında duruyordu. Görsel açıdan hiçbir aksilik yok gibiydi. Harry! Cevap yok. İçeriye doğru ilerledi. Tuhaf bir yiyecek kokuyordu. Yemek masası ile onun ardında kitaplarla, dosyalarla, taş, plak ve CD koleksiyonuyla dolu, rafların yer aldığı duvarı içine alan bir girinti vardı. Masanın üzerinde açılmamış bir su şişesi ve Pokito mastan alınmış, yanları yağ lekeli bir kağıt poşet duruyordu. Bayard poşette şişeye dokundu, ikisi de oda sıcaklığındaydı. Poşet açıktı, içine baktı. Paketlenmiş yiyecekleri görünce uzun süredir el sürülmediklerini ve evdeki kokunun kaynağı olduklarını anladı. Harry! Bu kez daha yüksek sesle bağırdı ama yine cevap alamadı. Ön kapının yanındaki girişe geçti, sundurmaya açılan mutfağa baktı, hiçbir terslik görünmüyordu. Tezgahın üzerinde anahtarlar gördü. Dönüp koridordan geçerek odalara doğru yürüdü, ilerlerken aklına bir sürü düşünce üşüştü. Boş Elizabeth Clayton'ın esrarengiz biçimde evden ayrıldığını söylemişti. Ona zarar vermek için geri mi dönmüştü, onu soymaya mı çalışmıştı, başka bir terslik mi çıkmıştı? Derken Boş'un yaşını ve arabadan uzay merkezine topallayarak yürüyüşünü düşündü. Onu yatağında ya da banyosunda yere yığılmış olarak mı bulacaktı? Kendini haddinden fazla zorlayıp uykusuzluğa ve bitkinliğe yenik mi düşmüştü? Harry, ben Bayard, burada mısın Harry? Eve sessizlik hakimdi. Bayard duvarlardaki posterler ve fotoğraflarla, yatağın üzerindeki peluş hayvanlarla, kendi gramofonu ve taş plak koleksiyonuyla Boş'un kızına ait olduğu belli odanın kapısını itti. Komodinin üzerinde bir kadına sarılan genç bir kızın çerçeveli fotoğrafı duruyordu. Bayard fotoğraftakilerin Boş'un kızı ve kızın annesi olduğunu varsaydı. Koridorun karşısında yataklı ve masalı bir oda daha vardı. Son derece sade, Elizabeth'in odası diye düşündü. Koridorun sonunda ortak bir banyo vardı, sonra da Harry'nin odası. Bayard odaya girdi ve sanki onu uyurken bulmayı beklermiş gibi bu kez Boş'un adını fısıldamakla yetindi. Askeri bir itinayla yapılmış yatakta şiltenin altına kıstırılan örtü gergindi. Aramayı sonlandırmak için banyoya da baktı ama Boş'un evde olmadığını biliyordu. Geri dönüp bütün evi ve balkonu tekrar dolaştı. Bakılacak son yer, alttan direklerle desteklenen evin altındaki sarp alandı. Aşağıdaki kuru vadi, çalılıklar, akasya ve bodur çam ağaçlarıyla kaplıydı. Bayard balkonda ileri geri yürüdü. Aşağıyı tamamen görebilmek için açısını değiştirdi. Herhangi bir ceset yahut dalların doğal şeklinde herhangi bir bozulma izine rastlamadı. Evin ve aşağısının temiz olduğuna kanaat getiren Bayard kollarını kavuşturup korkuluğa yaslandı. Ne yapacağına karar vermeye çalıştı. Boş'un başına bir şey geldiğine emindi, saatine baktı 10. Hollywood şubedeki dedektif bürosu şimdi vızır vızırdı, telefonunu çıkardı, doğrudan hattan amiri Taman McAdam'ı aradı. Taman'ım, ben Bayard. Bayard, ben de tam vukuat kayıtlarını arıyordum ama bulamadım. Vukuat yoktu, sakin bir geceydi, hiçbir çağrı gelmedi. Böylesi 40 yılda bir görülür, neden aradın öyleyse? Hatırlarsan sana hafta başında 9 yıl önce kaçırılıp öldürülen kızın faili meçhul vakasını soruşturduğumu söylemiştim. Evet, hatırlıyorum. Daisy bir şeydi değil mi? Doğru, evet. Soruşturmayı Harry Boş'la yürütüyordum. Benim iznim olmadan ama evet, Boş'un o işle uğraştığını biliyorum. Devriye amirinden izin almış, her neyse asıl konuya geliyorum. Boş bu sabah merkeze gelip benimle birlikte eski şantaj kartlarına bakacaktı ama gelmedi. Tamam. Ardından GKÜ'deki bir adamla randevumuz vardı ve Boş ona da gelmedi. Onu aradın mı? Hem de kaç kere, telefonu açmadı, şu an onun evindeyim. Arka kapı açıktı. Masanın üzerinde dün geceden kalma dokunulmamış yemek var ve yatakta da yatılmamış. MacAdam Bayard'ın dediklerini düşünürken uzun bir sessizlik oldu. Bayard amirinin kendisi gibi endişelendiğini düşünüyordu. Fakat konuştuğunda öyle olmadığı anlaşılırdı. Bayard, sen ve Boş arasında bu vaka dışında bir ilişki mi var?
Hayır, şaka mı yapıyorsun sen? Bence başına bir şey geldi. Ben, hayır, o kayıp teğmenim, bir şeyler yapmalıyız. Onun için aradım. Ne yapalım?
Pekala, sakinleş biraz. Benim hatamdı, tamam mı? Söylediklerimi unut. Pekala, şu sizin buluşmanıza tam olarak kaçta gelecekti?
Kesin bir saat yoktu ama erken geleceğini söylemişti. 4-5 gibi onu arıyordum.
Yine sessizlik. Rene, daha en fazla 6 saat olmuş.
Biliyorum ama bir terslik var. Akşam yemeği masada duruyor. Arabası burada ama kendisi yok.
Daha çok erken, biraz beklemeliyiz.
Beklemek mi? Sen neden bahsediyorsun? O bizden biriydi, LAPD'dendi. Bülten çıkarmalı, en azından RICR'dan geçmeliyiz.
Racer diye okunan RICR, binlerce memurun telefonuna aynı anda mesaj göndermeyi sağlayan dahili bir mesaj uyarı sistemiydi. Hayır, daha çok erken ne demek adam? Önümüzdeki birkaç saat içinde neler olacağını bir görelim. Bana adresi atarsan öğle yemeğinden sonra oraya bir ekip gönderirim. Bugünlük serbestsin.
Ne? Dedi Bayır.
Sesinde öfke vardı. MacAdam onun gördüğünü görmüyor, bildiklerini bilmiyordu.
Bu olayı yanlış idare ediyordu.
Git dinlen Rene, boşa bakması için daha sonra bir araç gönderirim. En az 12 saat beklemeliyiz. Elimize daha fazla bilgi geçince seni ararım. Muhtemelen boşuna kaygılanıyorsun. Bayard, MacAdam'ın emrini kabul etmeden telefonu kapadı. Sarf edeceği bir sonraki sözcüklerin yüksek perdeden çıkmasından korkmuştu. Telefonundan San Fernando Emniyeti'nin numarasını buldu. Arayıp dedektif bürosuna bağlanmayı talep etti. Telefonu bir kadın açtı. Kendini çok hızlı tanıttığından Bayard adını yakalayamadı.
Harry Boş orada mı?
Hayır değil. Başkası yardım etse olur mu?
Ben LAPD'den dedektif Bayard. Ortağıyla konuşabilir miyim lütfen? Çok acil.
Burada ortaklık sistemi yok. Herkes birbiriyle yer değiştirir. Biz...
En son kiminle çalıştıysa onunla konuşmam gerek. Tanının öldürüldüğü çete cinayetinde.
Kısa bir duraklamadan sonra yanıt geldi. En son çalıştığı kişi bendim.
O vakayı nereden biliyorsunuz? Adınız ne demiştiniz?
Dedektif Lourdes.
Siz bunu nereden? Beni dinleyin.
Sanırım Harry'nin başına bir şey geldi. Şu anda onun evindeyim ve kendisi burada değil. Görünüşe bakılırsa da kaçırılmış olabilir.
Kaçırılmak mı?
Bu sabah buluşacaktık, gelmedi. Telefonu kapalı ve evinde değil. Dün akşamki yemeği el sürülmemiş olarak masanın üstünde duruyor. Yatağı bozulmamış ve arka kapısı açıktı.
Pekala, pekala, şimdi beni dinleyin. Dün liderlerinden birinin aleyhinde kanıt topladığı için Sanferlerin Harry'i öldürtmek için adam tuttuklarına dair elimize istihbarat geçmişti. Bugün üzerinde çalışıyorduk ama dün gece Harry'i uyardım, ona söyledim. Peki saklanmış olma ihtimali var mı?
Bayard'ın göğsünde keskin bir baskı oluşmaya başladı. Korkuydu bu.
Ben, hayır, buradaki manzaraya bakılırsa saklanmış olamaz. Anahtarları masanın üzerinde, arabası da burada. Belki de arabanın izinin sürülebileceğini düşünmüştür. Bakın, durumu geçiştirmeye çalışmıyorum. Eğer bir kaçırılma söz konusu diyorsanız buradaki birimleri harekete geçiririz. Kızıyla konuştunuz mu?
Bayard Boş'un hafta içinde ona işine yarayabilecek bir bilgi verdiğini fark etti birdenbire. Hayır dedi ama şimdi konuşacağım. Sizi tekrar ararım.
Görüşmeyi sonlandırdı. 34. Bölüm. Bayard farklı bir araba yapmak için tekrar eve girdi. Boş'un kızının telefon numarasına ihtiyacı vardı. Boş'un odasında otellerdekine benzer küçük bir masa görmüştü. Oraya gitti ve çekmeceleri karıştırmaya başladı. Ta ki çek defterleri ve lastikle sarılmış zarf desteleri bulana kadar. Bir deste tamamen telefon faturasıydı. Hemen en üstteki zarfı açtı. Boş'un tek hesaptan iki cep telefonunu ödediği bir aile paketi kullanıyordu. Onun numarasını tanıdı, diğeri de kızına ait olmalıydı. Ardından çek defterini açtı. Madeleine Boş'a yazılan $400'lık çekin kaydını bulana kadar defteri karıştırdı.
Aradığını bulmuştu, numarayı çevirdi. Doğrudan telesekretere yönlendirildi. Bunda şaşılacak bir şey yoktu. Zira Boş'un kızı numarasını bilmiyordu.
Madeline, ben LAPD'den Dedektif Bayard. Bu mesajı dinler dinlemez beni araman çok önemli. Lütfen beni ara.
Kızın telefonunda görünecek olmasına karşın numarasını bıraktı. Sonra aramayı sonlandırdı. Her şeyi çekmeceye koydu, masanın başından kalktı. Boş laf arasında kızının Orange County'de Chapman'a gittiğini ve yaklaşık bir saatlik mesafede olduğunu söylemişti. Madeline Boş'un yerini öğrenmek için okulun güvenlik ofisini aramayı düşünüyordu. O sırada telefonu çaldı. Ekranda az önce çevirdiği numara belirdi.
Madeline, evet neler oluyor, babam nerede?
Onu bulmaya çalışıyoruz ve yardımına ihtiyacımız var.
Aman tanrım, ne oldu?
Sakın paniğe kapılma Madeline.
Sana böyle mi diyeyim Madeline?
Maddi deyim, bana neler olduğunu anlatın.
Emin değilim, benimle iki buluşmaya gelmedi ve ona ulaşamıyorum. Şu anda evindeyim ve arabası sundurmada, masada yemek var ama kendisi burada değil. Onunla en son ne zaman konuştunuz?
Dün akşam bana mesaj göndermişti, hafta sonu görüşmek istiyordu.
O ve annen boşandılar mı onunla iletişime?
Annem öldü.
Tamam, özür dilerim, bilmiyordum. İşte bu noktada yardımına ihtiyacım var. Baban bana ikinizin bir anlaşma yaptığınızı söyledi. Birbirinizin telefonlarının izini sürebiliyormuşsunuz.
Galiba şu anda telefonu kapalı ama senden takip uygulamasını açmanı ve son takip noktasının neresi olduğunu söylemeni istiyorum. Bunu yapabilir misin?
Evet, sadece sizi hoparlörü alacağım. Uygulamayı...
Tamam. Bayard bekledi. Maddie sonunda konuştu.
Tamam, dün gece en son sinyal 11.42'de alınmış, sonra durmuş.
Pekala, çok güzel. Telefonun konumu ne?
Maddie konuma bakarken sessizlik hakimdi.
Bayard ev dışında bir yer olmasını umuyordu. Yoksa hiçbir ilerleme kaydedemezlerdi.
Şey, Valley'de bir yeri gösteriyor. Saddle Tree Open Space diye bir yer.
Bayard'ın yüreği ezildi. Cesetten kurtulmak için uygun bir yere benziyordu.
Biraz daha kesin konuşabilir misin diye sordu, düşüncelerini sesine yansıtmamaya çalışarak. Ekranı falan büyütebilir misin?
Bekleyin dedi Maddie.
Bayard bekledi.
Şey, Silmar yakınlarında gibi dedi Maddie. Konuma en yakın yol Coyote Sokağı.
Telefonu kapayıp ekran görüntüsünü aldıktan sonra bana gönderir misin?
Olur ama orada ne işi vardı?
Neler?
Maddie beni dinle. Bana ekran görüntüsünü gönderebilmen için şimdi telefonu kapamalıyız. Babanın orada olup olmadığını öğrenmek için görüntüyü doğru insanlara ulaştırmalıyız. Korktuğunu ve endişelendiğini biliyorum ama şimdi kapamam gerek. Bir şey öğrenir öğrenmez seni ararım, tamam mı?
Bayard kızın ağladığını duyabiliyordu.
Maddie?
Evet tamam, kapıyorum.
Bir şey daha, eğer babana benziyorsan bana o ekran görüntüsünü attıktan sonra bir arabayı atlayıp buraya geleceğini biliyorum. Bunu sakın yapma. Evinden uzak durmalısın, tamam mı? Güvenli olmayabilir.
Şaka mı yapıyorsunuz?
Hayır, yapmıyorum. Benden ya da babandan haber alana dek evden uzak durmanı istiyorum, tamam mı?
Tamam.
Güzel. Ekran görüntüsünü at şimdi.
Bayard telefonu kapadı. Heather Rourke'un muhtemelen uyumakta olduğunu biliyordu. Fakat umurunda değildi. Dostunu aradı. Şaşırtıcı şekilde telefon hemen açıldı.
Bu saatte ayakta ne işin var Rene?
Hala çalışıyorum. Bir sorun var. Valley'de alçak uçuş yapacak birine ihtiyacım var. Sence bunu benim için kim yapar?
Çok basit, ben.
Ne?
Fazladan mesai yapıyorum ve bugün Valley'de görevliyim. Kalkmak üzereyiz. Valley'de neresi?
Silmar bölgesi ne kadar sür?
30 dakika. Tam olarak ne arıyorsun?
Kayıp bir polis memurunu arıyoruz. Harita üzerindeki konumunun bir ekran görüntüsünü göndereceğim. Bölgenin adı Saddle Tree Open Space. Orada neler var bilmek istiyorum. Ev, bina, ne olursa. Ve eğer hiçbir şey yoksa ceset ara.
Anlaşıldı. Şu ekran görüntüsünü gönder bakalım.
Elime geçer geçmez gönderirim. Mümkünse telsizden konuşmayalım. Temas kurmak için cebimi ara.
Anlaşıldı. Bayard tam Maddie'den ekran görüntüsü geldiği sırada görüşmeyi sonlandırdı. Görüntüyü Heather Rourke'a yönlendirdi. Suç mahalli olabileceği bilinciyle evin içinde dolaşmaya başladı. Arkadaki sürgülü kapıyı açık bıraktı. Ön kapıdan çıkıp kilitledi.
Woodrow Wilson'dan geçile ulaşıp 101 numaralı otoyoldan kuzeyin yolunu tutana kadar telefonu çekmedi. Ardından San Fernando emniyetinden Lourdes'i aradı. Saddle Tree Open Space hakkında bir bilgin var mı?
Şey, onun ne olduğunu bile bilmiyorum.
Coyote Sokağı adında bir yolun sonunda Silmar'ın kuzeyinde yer alıyor. Boşun telefonundan son sinyal dün gece yarısı orada bir yerden alınmış, sonra kapanmış. Havalanmak üzere bir helikopter bize orada neler olduğunu söyleyecek. Ben yoldayım.
Ben daha yakındayım. Oraya hemen gidebilirim.
Helikopteri bekle. Orada ne olduğunu bilmiyorum. Ceset de olabilir, tuzak da.
Yüce Tanrım.
Madem kiralık katil tutulduğunu biliyordunuz, neden onu korumadınız?
İstemedi. Ciddiye almadı sanırım. Hala başına tam olarak ne geldiğini bilmiyoruz. Orada kamp yapıyor ve telefonu çekmiyor da olabilir.
Olabilir ama sanmam. Telefonumu meşgul etmek istemiyorum. Helikopterden bir şey duyduğumda ararım.
Ben de seninleyim. Bak, Harry benim hayatımı kurtardı ve...
Cümlesini bitiremedi. Anladım dedi Bayard, telefonu kapadı.
Kuzey istikametindeki sabah trafiği akıyordu. Bayard fazla zaman kaybetmedi. 101 numaralı otoyolundan 170'e artından 5'e geçti ve sonra da Roxford sokaklarına ulaştı. Sürekli telefonunun ekranına bakıyordu fakat Rourke'dan hiçbir haber yoktu. Valley'i kuşatan dağları karşısına alan Bayard helikopteri görebilmek umuduyla eğilip ön camdan gökyüzüne baktı. Hiçbir şey göremedi. San Fernando yolundan geçerken Rourke aradı. Arkadan helikopterin motor sesini duyamayınca öfkelendi.
''Hala Piper Tech'te misiniz?''
''Hayır, Davis'te kullanabileceğimiz bir pist var.''
Bayard, Silmar yakınlarında sabık müdür Edward Davis'in adının verildiği bir eğitim tesisi olduğunu biliyordu. Üstünden uçtunuz mu, bir şey var mıydı?
Bayard, ağanın gerginliğiyle kendi sesinin de gerildiğini fark etti. Ceset yok dedi Rourke, fakat bana gönderdiğin ekran görüntüsündeki yerden 100 metre kadar kuzeyde çalılıkların arasında metruk bir tür köpek bakım evi ya da hayvan eğitim tesisi var gibi. Birkaç baraka ile eğitim alanı var ama araç ya da yaşam belirtisi yok.
Bayard soluğunu boşalttı. En azından boşun cesedi güneşin altında bir yerde değildi. Araçla gidilebilir mi dedi.
Süspansiyonu zorlar dedi Rourke. Toprak yolda kayma meydana gelmiş gibi.
Fotoğraf çektin mi?
Evet, göndermek üzereyim ama önce seninle konuşayım dedim.
Sorun değil.
Burada bekleyelim mi?
Yaklaşık 15 dakika uzaklıktayım sanırım. Tekrar uçabilirseniz buna hayır demem.
Tamam, çağrılana kadar buradayız.
Anlaşıldı.
Bayard görüşmeyi bitirip tekrar Lourdes'i aradı. San Fernando'lu dedektife tepeden uçuşun sonuçlarını aktardı. Coyote sokağının sonunda buluşmayı, Harry Bosch'un telefonunun bilinen son konumunda arama yapmayı önerdi.
Geliyorum dedi Lourdes.
22. ayrımın sonu. Sayfa 284.